Ayrım 42.
Mustafa Paşa'yı istememiş olmalarından Veziri Azam'ın endişe ettiğini ve Mustafa Paşa'yı evvela haps ile az sonra da boğdurttuğunu yazmaktadır ki bu da onun isyanda yakinen alakası olduğunu tasdik eden bir kayıptır. Bu nedenle Abdi Paşa'nın kapudanı derya olması büyük bir önem taşıyordu. Zira Kaymak Mustafa Paşa Sadrazam'ın Abdi Paşa ile padişahın damadıydı. Üstelik Abdi Paşa patronu Halil'in eski koruyucusu olduğu için Sultan 3. Ahmet zorba başı ile dolaylı olsa da iletişim kurma olanağına kavuşuyordu. Nitekim Abdi Paşa hem tersaneyi kontrol altına alıyor hem de zorbaların safına geçmiş gibi davranarak zamanında iki kez idamdan kurtardı patron Halil ile yakın temas kuruyordu. Zira patrona yeni durumu haber alınca hemen tersaneye Abdi Paşa ile buluşup konuşmaya gidiyordu. Bunun sonucunda zorbalar da Abdi Paşa'nın kapudanı deryalığını onaylıyor, böylece devlet resmen mafya ile iç içe giriyordu. Bir süre sonra zorbalar başlangıçta başını istemedikleri Kaymak Mustafa Paşa'nın da katlini talep ediyorlardı. Bir yandan Zülali Hasan Efendi ile İspiri Zade'nin, diğer taraftan kapudanı derya Abdi Paşa başta olmak üzere rical, ulema ve saray erkanının yönlendirmesi sonucu Sultan 3. Ahmet, sadrazamını ve zorbaların istediği diğer bazı paşaları gözden çıkarıyordu. 30 Eylül Cumartesi akşamı Sadrazam Damat İbrahim Paşa Silahdar Ağa dairesine hapsediliyordu. Hemen ardından Darüssaade Ağası Beşir Ağa sadaret mührünü kendisinden alıyordu. Bu sırada Kaymak Mustafa Paşa ile Ketyüda Mehmet Paşa zaten Bostancılar Hapishanesi'ne tutuklu bulunuyordu. Şeyhülislam Abdullah Efendi Bozcaada'ya sürgün edildiği için bu makam Mirzazade Şeyh Mehmet Efendi tarafından işgal ediliyordu. Sarayda yapılan görüşmeler sonucunda yeni Şeyhülislam Sadrazam ile iki vezirin katledilmesi konusunda icazet veriyordu. Daha sonra Sadrazam ile iki vezir bulundukları yerlerden alınarak kapı arasına getiriliyor, her üçü burada bir süre bekletiliyordu. Bu arada infazın gerçekleşebilmesi için Sultan 3. Ahmet'in buyruğu alınırken asilerin hücum etmek üzere sarayı kuşattıkları dedikodusu yayılıyordu. Sultan Ahmet bir yandan bu söylentiyi soruşturması için Zülali Efendi'yi görevlendiriyor, diğer taraftan da sadrazam ile vezirlerin önce servet ve mal beyanlarının alınmasını, sonra da katledilerek cesetlerinin Bab-ı Hümayun'dan çıkarılmasını emrediyordu. Nihayet sabıkların önce mal ve servet bildirimleri saptanıyor, ardından da infazlar başlıyordu. İddiaya göre Sadrazam Nevşehirli damat İbrahim Paşa zorbalara canlı olarak teslim edilmekten endişe duyuyordu. Bu nedenle infazdan önce zehir kullanıyordu. Ayrıca infaz sırasında hiçbir dinsel işlem yapmıyor, yaptırtmıyordu. Bir an önce katledilmek istiyordu. Kaymak Mustafa Paşa ise daha serin kanlı davranıyor, namaz kılıyor, dua ediyor, sonra da kendisini cellada bırakıyordu. Mehmet Paşa ise bir iddiaya göre son derece cesur davranıyor, bir başka iddiaya göre de cellalın teşebbüste bulunmasına gerek kalmadan fücceden vefat ediyordu. Patrona İsyanı 1730 adı geçen eser sayfa 151-152. Ne ki şehrin bütün asosyal yani toplumsal yaşama uyum sağlayamamış ilkel, kriminal yani yasa dışı ve suç erbabının bir araya gelmesiyle oluşan zorba haşere güruhu burnunla tatmin olmuyor, imparatorluğun beyninde rezilce bir trajedi yaşanmaya başlanıyordu. İnfazlar 30 Eylül 1730 Cumartesi akşamı tamamlanıyordu. Ertesi gün yani 1 Ekim 1730 Pazar günü erkenden sarayın büyük kapısı açılıyor ve her biri bir cesedi taşıyan 3 öküz arabası at meydanına doğru ilerliyordu. Bu sırada iki zorba bölüğü de cesetleri teslim almak amacıyla bekliyordu. Nihayet Bostancıbaşı cesetleri bu zorbalara teslim ediyordu. Zorba haşere takımı cesetleri aldıktan sonra bin bir çeşit rezillik yapmaya ve hakaret etmeye başlıyorlardı. Alıp alay ile önünde, yanlarında, ardında feryad-ı figan, Allah Allah hu diyerek bir alay, bedbat, ecnası muhtelife bir araya cem olmuş, kendilerinde din-i iman kaydı yok, bir mezhep ademler olduğu hotcimlerin hatır nişanıdır. Ama ne çare elden ne gelir, gayrı söz alıp vermek bir alay kelbi akura düştü. Abdi Tarihi adı geçen eser sayfa 39. Bunlar cesetleri sürükleyerek et meydanına götürüyorlardı. Burada bekleyen güruh da akıl almadık şekilde hakaretlerde bulunuyordu. Daha sonra kapudanı derya Kaymak Mustafa Paşa'nın cesedi Horhor Çeşmesi'nin önüne atılıyor, Ketyüda Mehmet Paşa'nın cesedini de et meydanı kapısının yanına asıyorlardı. Oradakiler bu cesetlerden adeta intikam alıyor, rezillik yapmayı sürdürüyorlardı. Bu sırada Sultan Ahmet'in İbrahim Paşa'yı katlettirmediği, onun yerine Kürkçübaşı Manol'u öldürttüğü, Sadrazam'ın cesedi diye kendilerine teslim edilen bu cesedin aslında Manol'ün cesedi olduğu dedikodusu ortalığa yayılıyordu. Ceset tanınmayacak durumda olduğu için kimliği tespit edilemiyordu. Bu nedenle cesedin sünnetsiz olduğu rivayeti dolaşıyordu. Bu dedikodu ve rivayetleri aslında patronu ile adamları ve ocaklar çıkarıyordu. Sonra da bunları bahane ederek çıkarlarına uygun düşen yeni olaylar yaratmayı planlıyorlardı. Nitekim dedikodu ve rivayetleri bahane eden zorbalar cesedin Nevşehir damat İbrahim Paşa'ya ait olup olmadığı belirlemek üzere bir Semerli Hammal Beygirine yüklüyor, patron örgütüne mensup Turşuca İsmail adlı zorba tarafından tekrar saraya gönderiliyordu. Patrona isyanı 1730 adı geçen eser sayfa 152. Zorba örgütlerinin önde gelenleri bu olayların burada bitmeyeceğini, saltanatta bırakmaları halinde Sultan 3. Ahmet'in ilk fırsatta yaptıklarının hesabını kendilerinden sorarak hepsini cezalandıracağını düşünüyor ve endişeleniyorlardı. Bu nedenle yeni bir olay çıkararak bunu bahane edip padişahı saltanattan indirmeyi amaçlıyorlardı. Sarayı Hümayun'a teslim eylemek için yolda giderken birkaç defa İbrahim Paşa'nın cesedi beygirden düşüp ahırı kar maktul İbrahim Paşa'nın boğazına bir kavi resen geçirip ve hammal beygirinin kuyruğuna bağlayıp yine bağıra çağıra divan yoluyla götürüp Abdi Tarihi adı geçen eser sayfa 39. Böylece cesetle birlikte sarayın kapısına dayanan zorba haşere takımı cesedi padişaha verip ondan gerçek İbrahim Paşa'yı alacağız diyor, küstahça hareketler yaparak Sultan 3. Ahmet'i kışkırtmaya çalışıyorlardı. Sultan 3. Ahmet zorbaları gelişlerinden itibaren alay köşkündeki bir kafesin arkasından izliyordu. Zorbaların rezilce talepleri ve kışkırtmaları karşısına dayanamıyor, bizzat kafesi açıyor, ol değil ise yarın asıl kendin verelim diyerek kafesi kapatıyordu. Sultanahmet gerçekten de şüpheye düşüyor, içeri çekildikten sonra topladığı ulemaya, İbrahim Paşa'nın katli işinde bir yanlışlık olmasın diye soruyordu. Safça sorulan bu soruyu kapıcılar ketüdası Mustafa Paşa yanıtlıyor, infazı en ince ayrıntılarına kadar anlatıyor, öldürülen şahsın sadrazamdan başkası olmadığı konusunda padişaha inandırıyordu. Sultanahmet durumu zorbalara anlatmak üzere Zülali Efendi'yi, Ayasofya vaizi İspirizade'yi ve Degah-ı Ali Kapıcıbaşılarından Derviş Mehmet Ağa'yı görevlendiriyordu. Bu gelişmeler olurken İbrahim Paşa'nın cesedi önemini kaybederek unutuluyordu. Ceset parçalanmış bir durumda sarayın karşısındaki 3. Ahmet Çeşmesi'nin yakınına atılıp öylece bırakılıyordu. Şair ve vaka nüvis Şakir Bey, Veli Nimet'i İbrahim Paşa'nın cesedinden arta kalan parçaları asilerden bir kısmına para vermek suretiyle toplatmış ve gizlice İbrahim Paşa'nın şehzade başında yaptırmış olduğu kütüphane ve sebilin yanındaki bahçeye defnettirmiş bulunuyordu. Patron isyanı 1730 adı geçen eser sayfa 154. Buna paralel olarak padişah tarafından cesedin İbrahim Paşa'ya ait olduğunu anlatarak zorbaları ikna etmekle görevlendirilen 3 kişilik heyet et meydanına gidiyor. Burada zorbaların temsilcileriyle buluşuyordu. Padişah bu 3 kişiye ayrıca zorbaları satın alıp yatıştırmaları amacıyla bol para da vermiş bulunuyordu. Buluşma sırasında zorbaların temsilciliğini ise zorba başı iken İstanbul kadılığına tayin edilen Deli İbrahim, asiler tarafından Yeniçeri ağası yapılan Kel Mehmet, eski Kilburun ağası Yeni Sekmanbaşı Urlu Mustafa, Kul Ketüdağısı Mahmud Ağa, Patrona Halil, Kahveci Küçük Muslu, Serden Geçti Baş ağası Çınar Ahmet Beş'e yapıyordu. Görüşmelere bazı başka ağalar ile her ocaktan kapılılar da katılıyordu. Bu zorbalar daha önce kendi aralarında yaptıkları görüşmeler sonucunda Sultanahmet'in saltanattan uzaklaştırılmasına, yerine akrabası Şehzade Mahmud'u padişah yapmayı kararlaştırmış bulunuyordu. Nitekim Sultanahmet'in temsilcisi olarak görüşmeye gelen İspirizade ile Zülali Hasan Efendi ortalığı yatıştırmak üzere zorbaları padişaha karşı kışkırtıyor, Sultanahmet'in halini konusunda teşvik ediyorlardı. İstanbul'u ele geçiren zorba haşire eşkıya ocaklı Külhan Bey'i güruhunun temsilcileri son derece açık ve kesin konuşuyor, biz gayrı Sultanahmet Han'ı kabul ve padişah olduğunu dahi istemeziz diyerek bu konuda hiçbir ödün vermeyeceklerini belirtiyorlardı. Abdi Tarihi adı geçen eser sayfa 40-41. Bununla da yetinmeyerek padişahın İbrahim Paşa'nın akıbetini unutmaması gerektiğini söylüyor, dolaylı olarak gözdağı veriyorlardı. Heyettekiler görüşmeden sonra saraya dönüyor, çevrelerindekilere Sultan Ahmet'i halletmekten başka çare kalmadığını söylüyor ve herkesi şaşırtıyorlardı. Kaldı ki İspirizade Ahmet Efendi 2 Ekim 1730 pazartesi sabah saat 4 sularında padişahın huzuruna giriyordu. Gayet soğukkanlı bir ifadeyle Sultan Ahmet'e kullarının kendisini padişahlık makamında görmek istemediğini, hükümdarlığının sona erdiğini söylüyordu. 3. Ahmet bu durum karşısında büyük bir hayal kırıklığına uğruyordu. Padişah ne yapacağını şaşırıyordu. Derhal yerinden kalkıyor, harem dairesine yeğeni Şehzade Mahmud'un yanına gidiyordu. Az sonra iki oğlundan Süleyman sağda, Mehmet de solda olduğu halde Şehzade Mahmud'u ortaya alarak hep birlikte Hırka-i Saadet dairesine geliyorlardı. Sultanahmet Enderun'u Hümayun mensuplarına biat töreni için hazırlık yapılmasını emrediyordu. Hemen ardından da yeni padişah şu telkinlerde bulunuyordu. Vezirine teslim olma ve daima ahvalini tecessüs eyle. 5-10 sene birini vezaretle müstakil istihdam etme ve sözlerine itimat eyleme. Merhametli ve şehavetli ol, lakin tasarrufu elden bırakma. Ele itimat eyleme, işte pederinizin ahvali ve işte benim ahvalim. Bunlar sizi iyi bir pendü nasihat olsun. İşlerini bizzat kendin gör ve ihtiyar umur görmüş dindar insanlara tevdi eyle. Sırrını asla her adama ve hatta evladına dahi zinhar ifşa etme. Ben ve evlatlarım sana emanet bulunuyoruz. Hoşça gözet. Patrona İsyanı 1730, adı geçen eser sayfa 156. Tüm bu nasihatlerin satır aralarında hiç şüphe yok ki Sultan 3. Ahmet'in saltanat sırasında edindiği deneyimler bulunuyordu. Bu deneyimler ise ona merkezi otoritenin korunması gerektiğini öğretiyor ve neler yapılması gerektiğini de gösteriyordu. Hiç şüphe yok ki mutlakiyet yönetiminin yegane güç odağı mutlak irade olmalıydı ve mutlak iradenin zafiyet göstermesi merkezi otoritenin zafiyet göstermesi anlamına geliyordu. Sultan 3. Ahmet mutlak otoriteyi sadaretteki İbrahim Paşa ile paylaşınca, İbrahim Paşa'nın geniş ailesi ve koruması altındakiler otoriteyi paylaşarak zayıflatıyor, sonuç olarak ortaya çıkan otorite boşluğu at ve et meydanında toplanan mafyoz zorbalar tarafından, üstelik üzerinde bolca dinsel sos dökülerek dolduruluyordu. Mafyoz otoritenin egemenliği. Sultan 3. Ahmet'in saltanattan çekilmesi ve Sultan 1. Mahmud'un tahta çıkmasıyla yasa dışı otoritenin egemenliği sona eriyor muydu? Bu değişim olayları hangi yönde etkiliyordu? İmparatorluğun başkenti mafyoz güç odaklarından temizlenebilir miydi? Hemen kaydetmek gerekir ki Sultan 1. Mahmud'un tahta çıkması nedeniyle düzenlenen biat törenine katılan devlet ricali arasında yer alanların kimliği, olayların bundan sonra ne yönde gelişeceğini belli ediyordu. Her şeyden önce İbrahim Paşa'dan boşalan sadaret makamına Silahdar Mehmet Paşa tayin ediliyordu. Şeyhülislam makamında Mirzazade Şeyh Mehmet Efendi bulunuyordu. Buna karşılık Anadolu kazaskerliğine zorbaların kışkırtıcısı ve akıl hocası olan Zülali Hasan Efendi tayin ediliyordu. Padişahın hal edilmesi ve Zülali Efendi'nin kazaskerliğe tayin haberi zorba aşire takımının büyük sevinç gösterileri ve tezahüratıyla karşılanıyordu. Azim-i Handan oldular. Hamdi bihad eylediler. Abdi Tarihi, adı geçen eser sayfa 42. Hemen ardından yapılacak biat töreni için vüzera, ümera ve ocak ağaları yapılacak biat töreni için saraya davet ediliyorlardı. Sadrazam Mehmet Paşa başta olmak üzere bu törene saray erkanıyla yeniçeri, cebeci, topçu, arabacı, sipahi, silahlar ve diğer ortaların önde gelenleri katılıyordu. Ne var ki et meydanındakilerin İstanbul kadılığına getirdiği Deli İbrahim Efendi, keza zorbalıktan gelme Yeniçeri ağası Kela, Kul Ketüdağısı Boynu Urdu da bu törende hazır bulunuyordu. Diğer taraftan 2 Ekim 1730 günü saray kapısı açılıyor, özellikle zorba haşere takımı gruplar halinde ve neşe içinde saraya geliyorlardı. Saray bu zorbalarla adeta dolup boşalıyordu. Dıştan bakıldığında ayaklanma sona eriyordu ama zorbalar dağılmıyor, meydanları boşaltmıyorlardı. Meydanlardaki bu kalabalık önemli bir tehdit unsuru oluşturuyor, merkezi yönetim ve merkezi otorite bunların ipoteği altında bulunuyordu. Zorbaların onayı olmadan mutlak iradenin parmağını bile oynatması mümkün görünmüyordu. Ancak saltanatın el değiştirmesi sırasında patronu Halil'in zorbalar üzerinde tesis ettiği otorite ve disiplin de dikkat çekiyordu. Nitekim zorba başı izin vermediği için bu aşamada yağma ve gasp bir süre bıçakla kesilmiş gibi duruyordu. Bu da patronu Halil'in örgütler üzerinde tesis ettiği mafyoz otoriteyi ve etkinliği kanıtlıyordu. Patronu Halil ve adamları imparatorluğun merkezi otoritesine ve yönetimine ortak olma aşamasına gelmişken, üstelik de tüm koşullar bu planlarını gerçekleştirmesi yönünde kendi yararına oluşmuşken, birkaç başıbozuk sergerdenin işleri alt üst etmesine izin vermiyordu. Gerçi yine de daha önce kendisini idam etmek isteyen Galata Voyvodası'nın eski Şeyhülislam Abdullah Efendi'nin ve bazı vezirlerin evleri basılıp yağmalanıyordu. Ancak hem bunlar hem de zorba başılar haşereye karşı etkin önlemler almayı ihmal etmiyorlardı. Üstelik İstanbul'u haraca bağlayan zorba başıların ellerine bir başka önemli fırsat daha geçmiş bulunuyordu. O da meydandaki zorba haşere Külhan Bey'i işsiz güçsüz serseri ve zindan kaçkınlarının büyük bir kısmının ocak defterlerine ulufeli yazılması olanağıydı. Bu yolsuzluklar yapılan manevralarla kılıfına şöyle uyduruluyor ve yasallaştırılıyordu. İmparatorluk yönetimi üzerinde son derece etkinlik kazanan patronu Halil'in ve adamlarının da telkinleriyle imparatorluğun en önemli makamlarına yeniden atamalar yapılıyordu. Örneğin zorbalar sadarete Köprülüzade Abdullah Paşa'yı layık görüyorlardı. Şeyhülislamlığa getirilen Mirzazade Mehmet Efendi sürekli olarak zorbalarla işbirliği yaptığı için yerinde kalıyordu. Başmakçızade Abdullah Efendi Rumeli, Zülali Hasan Efendi Anadolu kazaskeri tayin ediliyordu. İstanbul kadılığına getirilen eski zorba Deli İbrahim yine yerinde kalıyordu. Deli İbrahim'in bu makamda bulunması patrona ve çetesi bakımından büyük önem taşıyordu. Zira zorbalar istedikleri fetvayı istedikleri zaman kendisinden alabiliyor, en yasa dışı ve rezilce uygulamaları yasal kılıfa sokuyor, kitabına uydurabiliyorlardı. Mafyos uygulamalar bakımından Deli İbrahim İstanbul kadılığı gibi kilit makamda bulunuyor, bu ikbalin bedelini ise İstanbul halkına çok ağır ödetiyordu. Zorbalar bakımından en önemli makamlardan birini de hiç şüphe yok ki Yeniçeri ağalığı oluşturuyordu. Nitekim bu makamda da zorbaların en güvendikleri adamlardan Kel Mehmet Ağa bulunuyordu. Yeni atamalar yapılırken hiç kimse Kel Mehmet Ağa'ya dokunmuyordu. Zira Kel Mehmet bu şema içinde padişahtan önce patronaya hizmet ediyor, mutlak irade yerine zorba otoriteyi ön planda tutuyordu. Kapıdağını deryalık makamına Kaymak Mustafa Paşa'dan sonra Abdi Paşa getiriliyordu. Ne var ki 3. Ahmet hal edilerek tahttan indirilince damadı olan Abdi Paşa da zorbaların gözünde önemini kaybediyordu. Bu nedenle Kapıdağını deryalık kendisinden alınıyor, yine zorbaların makbul adamı olan Hafız Ahmet Paşa'ya veriliyordu. Bunlardan Maada, Topçubaşı, Cebecibaşı vesaire Ocak Ağaları da hep asilerin kendi adamlarından seçildi. Patrona İsyanı 1730, adı geçen eser sayfa 158. Zorbalar bununla da yetinmiyorlardı. Olaylar sırasında haşere tarafından reis seçilen Süleyman Efendi sadaret katibi yapılıyordu. Buna karşılık yine bu aşamada patrona Halil ile çekirdek örgütünden hiç kimse devlet hizmetine girmiyor, uzak duruyordu. Bunlar kendilerini memleketi kurtaran kahramanlar, daha doğrusu putlara savaş açan Hazreti İbrahim gibi yiğit, gözü pek, cömert, mert delikanlılar, yani birer feta olarak görüyor, kabul ediyorlardı. Nitekim Sultan 1. Mahmut saltanata geldikten sonra patronu Halil'i huzuruna kabul ediyor, kendisinden ne istediğini soruyordu. Patronu ise burada da bir feta gibi davranıyor, kendisi için bir şey istemiyor, güya ve sözde son derece tok gözlü davranıyordu. Yine fetalığın bir gereği olarak halktan yana ve halkı koruyan bir tavır alıyor, eski vezirler tarafından konulan ve halka çok ağır gelen vergiler ile malikane usulünün kaldırılmasını talep ediyordu. Padişah zorbanın bu arzusunu derhal yerine getiriyor, Sadrazam İbrahim Paşa'nın zamanında konulan bazı vergileri kaldırıyordu. Böylesine bir feta portresi çizen Arnavut patron Halil artık kendisini tüm ricalin ve hatta hükümdarın bile üzerinde görüyordu. Patronu Halil kendini imparatorluğu zalimlerin elinden kurtarmış bir halaskar ve reayanın hamisi olarak kabul ettiğinden müstakil bir kuvvet olduğuna kâni oluyordu. Patrona İsyanı 1730, adı geçen eser sayfa 159. Büyük koruyucu güç odağı konumunda bulunan ve imparatorluğu kurtardığını düşünen eski dellak, yiğit, mert ve cömert, 17. ortanın ocaklı zorbası, yani zamanın yiğit fetası, devleti ele geçirme macerasına kendisine destek ve hizmet veren çevresindeki diğer zorba ve aşireyi ödüllendirerek onlara olan borcunu da ödemeye başlıyordu. Et meydanında Yeniçerilere, Topçulara, Cebecilere, Sipahilere ve Leventlere ait 5 ayrı bayrak diktiriyordu. Ortalığa dehşet saçan, evleri yağmalayan, yol kesip adam soyan, saray kapısında toplanıp rical ve erkan kellesi alan, mutlak ve merkezi otoriteyi hiçe sayan ne kadar zorba, haşere, külhan beyi, çitak, bidin ve bi mezhep, dağlı, eşkıya, haydut varsa bunları istedikleri ocağa ulufeli yazdırıyor, hepsini ocaklı yapıyordu. İsteyen istediği bayrağın altına gidiyordu. Buradaki yazıcı onu derhal ulufe defterine kaydediyor, böylece maaşa bağlıyordu. Bunun sonucunda Kapıkulu ocakları bir asker ocağı olmaktan çıkıyor, tam anlamıyla Abbasiler döneminde şehirlerin korunması gerekçesiyle tesis edilen ayyarun örgütlerine dönüşüyordu. Emsali görülmemiş bir uygulamayla devletin mafyalaşması anlamına gelen bu rezilce icraatı, Abdi tarihi bütün çıplaklığıyla şöyle kaydediyordu. Kulket hüdasına veziri azam tarafından meydana varsun deyü, ferman sadır olmayla imtisalen emri âli esbi sefa reftarına süvar olup meydana geldi. ve anda olan zorba ağalarıyla bir cümle görüşüp gayrı ulufe defterleri meydana gelsin dediler ve tasih bedergah eylemeye başladılar. Ve sipah ve silahlar ve aşağı bölüklere mücedden serden geçti ağaları ve Yeniçeri ve Topçu ve Arabacı ocaklarından dahi 142 serden geçti ağası ve 100.000'den ziyade defterlerine Adem'i tahrir eylemeye ve emirlerden dahi binbaşı, yüzbaşı, 3.319 nefer sadat, kim her 100 nefere, birer baş, kim ana, yüzbaşı tabir olunur ve bu minval üzere 33 ağa dahi sadata nasp olunup defterleri şeyhi mezbure verdiler. Şeyh efendi dahi defteri eline alıp manzurları oldukta, şimdi akşam karib oldu, ertesiye kalsın deyi defteri mezburu reddedip, ertesi mahı mezburun 20. salı günü Şeyh efendi kelevvel reisül küddab oldu ve zorbalar tarafından efendiliğe 99 zorbalarından yine zorbalar yediğiyle Yeniçeri baş halifeliğinden Yeniçeri efendisi olan meşhur vali efendinin oğlu Emin Mehmet efendi dahi bu defa ser halife-i Yeniçeri bulunup ol dahi patrona ve muslu kuvvetiyle merhum pederleri makamına kadem basıp Yeniçeri efendisi olup gayri işlerinde cümle beraber bir Adem'in evinde kaç evladı varsa, dişi erkek ve işaline ve karnında olan veledi zinasına bile odasından birer esami tahrir eyledikten sonra, kendi dahi cümle ocaklarında tahrir olunmuş kati çok ödem olmuştur. Abdi tarihi, adı geçen eser sayfa 43. Hemen anlaşılacağı gibi sureti haktan görünen ve kendisini bir kurtarıcı kahraman feta konumunda gösteren zorbabaşı patron Halil, kendisi bakımından son derece akıllıca bir plan uygulayarak imparatorluk hazinesini, zorba adamlarını ve yandaşlarını devlet içine sokarak içeriden soydurmaya başlıyordu. Nitekim ocak oda başıları ve ağaları da bu durumu biliyor, patronun istediği şekilde hareket etmekten yine de geri kalmıyor, ulufe defterlerine kaydettikleri haşerenin eline hemen 5-10 kuruş tutuşturarak gönüllerini alıyorlardı. Bu arada 3000 sandalcı Arap kendilerini ocağa nakip yazdırıyor, bunlara derhal onar akçe günlükle gümrüklerde görev veriliyordu. Arap sandalcılar ayrıca cülusiye de alıyorlardı. Hemen kaydetmek gerekir ki patronu Halil ve örgütü ellerine geçirdikleri devlet otoritesini kullanarak, vezirlerin mal ve servetlerini yasal olarak müsaade ederek, yani el koyarak, kendi saflarında yer alanlara dağıtıyorlardı. Bu uygulama bir anlamda İsmailiye, Torlakiye, Hurufiye, Simaviye, Kalenderiye, Bektaşiye, kısacası İslam heterodoks akımı içinde yer alan ve elverişli ortam bulunca ortaya çıkan kamucu paylaşımcılık anlayışını yansıtıyordu. Fakat bu dönemde ne tam anlamıyla açığa çıkabiliyor ne de tam anlamıyla sistematize olabiliyordu. Bir başka ifadeyle zorba haşere eylemlere bir çeşit heterodoks örtü örtüyordu. Nitekim patronunun zorbaları bir süre sonra başlarına kızıl sarıklar sarıyorlardı. Bu kızıl sarıklar heterodoks kamuflajın en çarpıcı simgesini oluşturuyordu. Ne ki Osmanlı mafyoz toplum yapısı zemininde 200 yıllık bir uyku içinde bulunan kalenderi bektaşi ahlakı ve ilkeleri, ocaklılar, zorbalar, külhan beyleri bağlamında sosyal yaşamda hayatiyet kazanıyor, yaptırım gücü elde ediyordu. Kendine özgü tabiriyle ışıklar uyanıyor, çeralar açığa çıkıyordu. İstanbul'da yağma, soygun ve tecavüz yeniden başlıyor, giderek de dayanılmaz boyutlara ulaşıyordu. Bu olaylar ve oluşumlar herkes tarafından görülüyor, ancak korku baskısıyla sessiz kalınarak adeta destek ve onay veriliyordu. Zira patrona ve adamları en küçük bir eleştiriyi bile kılıç ve kan ile yanıtlamaktan ve örtmekten kaçınmıyorlardı. Örneğin, zorbalar tarafından kul ketüdası yapılan Beytül Malcı Mustafa Ağa, ocakta gerçekleştirilen akıl almaz uygulamalarla ordunun ve hazinenin soyulmasına dayanamıyor, seyirci kalamıyordu. Aslında fazla bir tepki de göstermiyor, sadece biraz daha tasarruf edilmesini öneriyordu. Patrona Halil Ağa'yı hemen orada herkesin gözünün önünde parçalatıyordu. Patrona isyanı 1730, adı geçen eser sayfa 160.